Tarihten Yansıyanlar.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir programla daha beraberiz. Ben program sunucusu Harun Dündar Karahan. İnşallah geçen hafta konuğumuz olan kıymetli hocamız Profesör Doktor Salih Yılmaz hocamız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden hocamız. Geçen hafta Suriye'nin Türkiye ilişkilerinde tarihi kökenlerine değindi hocamız. Şimdi de Türkiye'nin Suriye politikası ekseninde inşallah konuşmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Bu konuda konuyu çok uzatmadan, hocama süremiz de kısıtlı olduğu için son dönemdeki gelişmeler çerçevesinde hocama soru sormak istiyorum. Hocam, malum bir Twitter diplomasisi var. Evet. Twitter üzerinden dış politikada şekillenmeler var. Trump'ın da son dönemde attığı tweetler var. Bazen birbirlerini nakzeden tweetler olduğunu görüyoruz. Buradan da kamuoyunda sanki Amerika'nın Suriye ve politikasında ve Türkiye ile ilişkilerinde bir kafa karışıklığı mı var gibi problemler aklımıza geliyor. Bu konuda ne demek istersiniz hocam?
Aslında burada bir kafa karışıklığı yok. Şöyle bakmak lazım. Trump 19 Aralık'ta tweet attığında biz Suriye'den çekiliyoruz dediğinde aslında samimiydi. Orada bakmak lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Trump'ın söylemesi yetiyor mu? Onu değerlendirmek lazım. Hatırlarsanız Trump bu tweet'i attığında CENTCOM başkanı, o dönemde Suriye'de karnıma yumruk yemiş gibi hissediyorum diye bir açıklama yaptı. Bu ne demek? Yani Trump'ın açıklamasına ben katılmıyorum aslında. Daha sonra hani Savunma Bakanı Mattis başta olmak üzere Şubat itibariyle işte ben ayrılacağım gibisinde, aslında bunlar Trump'a muhalif olanlar. Trump'ın işte o anki yapmış olduğu, başta Afganistan'dan çekileceğim, işte Irak'tan çekileceğim, Suriye'den çekileceğim açıklamasına katılmayan, daha çok askeri kökenli yöneticilerdi. Şimdi gelinen noktada Trump'ın ilk açıklamasının değiştiğini görüyoruz biz. Yani o dönemde tamamıyla çekileceğim, işte DAEŞ'le mücadeleyi ben Türkiye'ye bırakacağım demişti. Ama şu anki son geldiğimiz noktada güvenli bölge stratejisi ortaya çıktı ya. Aslında bu güvenli bölgeyi daha önce Türkiye Obama döneminde ortaya koymuştu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye girerek bir güvenli bölge oluşturmasını teklif etmişti. Ama maalesef Obama Türkiye'yi tercih etmedi. PKK-PYD'yi tercih etti o dönemde. Ama şimdi tekrardan Trump'ın Türkiye'nin bu ilk teklifini değerlendirmeye aldığını ve bu anlamda Türkiye ile birlikte Suriye'de, özellikle Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturmaya yönelik bir plan üzerinde çalışıldığını görüyoruz biz. Peki bu yeni strateji nedir diye bakacak olursak, burada Türkiye'nin bir hassasiyeti var. Nedir bu hassasiyeti? İşte terör örgütünden kaynaklanan, PKK-PYD'den kaynaklanan meşru müdafaa hakkı. Biliyorsunuz PKK-PYD yıllardır hem ülke sınırları içerisinde hem de ülke sınırları dışında, Irak'ta, Suriye'de birçok defa Türkiye'ye operasyonlar düzenledi. Evet. Terör faaliyetlerinde bulundu. Evet. Ve şu anda Türkiye içeride çok önemli bir başarı kazandı ve bunu dışarıda da, bu terör örgütünü tamamıyla bitirmek amacıyla bir operasyona hazırlandı. Sınırda 60-70 bin civarında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hazırda bekliyor. Şimdi burada sıkıntı şöyle ki, Amerika Birleşik Devletleri işte Suriye'de Arap Baharı'nın başlamasından sonra birçok defa fikir değiştirdi. Birçok defa strateji değiştirdi. Türkiye ile başladığı yolda, Türkiye'yi 2013'te yarı yolda bırakarak PKK-PYD ile müttefiklik ilişkisi içerisine girdi. Evet. Bu durum Türkiye ile birçok alanda krizin oluşmasına neden oldu ki, sanki Amerika Birleşik Devletleri geçmiş dönemde yaşanılan bu sürecin ABD'nin aleyhine işlediğini ve Türkiye ile yaşanacak bir kriz, bunun devamı ABD'yi başta Karadeniz olmak üzere Akdeniz'de ve NATO içerisinde sıkıntıya düşürdüğünü gördüğü için bir geri dönüş sağladı. Ama bu geri dönüşü sağlarken de Şöyle bir durum var. Sanki Türkiye'yi bir oyalayarak PKK-PYD'yi evet. meşru bir alana çekmek, meşru anlamda bunu Türkiye'ye kabul ettirmek ya da Türkiye'yi ikna etmek adına zaman kazanmaya çalışıyor ama Türkiye bulunduğu noktada bir taviz vermiyor. Türkiye şöyle diyor, ben bu PKK-PYD'yi siz olsanız da, siz olmasanız da bunu yok edeceğim. Yani benim bu konuda sizinle bir masa başında müzakere etme gibi bir durumum yok. Ha sizle şunu müzakere ederim ben. Fırat'ın doğusunda biz birlikte çalışabiliriz sizinle. Tüm terör örgütlerinin burada yaşamaması adına, burada kalmaması adına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermemesi adına sizinle birlikte çalışalım. Ama siz burada şunu diyorsanız PKK-PYD'yi yaşamasına izin verelim. İşte PKK-PYD'yi sınırın 20 kilometresinden daha da alt tarafa güneydoğuya, güneye doğru çekelim. Orada bunları yeniden korumaya devam edelim diyorsanız ben buna izin vermem diyor.
Evet hocam pekala bu düğüm nasıl çözülecek? Yani Amerika Kürtler dendiği zaman PYD-YPG'yi kastediyor açık bir şekilde. Evet. Oradaki Kürtlere saldırılırsa biz de buna karşılık vereceğiz diyor. Ve bu anlamda bir işte 30 kilometrelik bir güvenli bölge hattı oluşturulması gündemde. Pekala bu nasıl gerçekleşecek? Yani bunun evvelden Türkiye'nin teklif ettiği güvenli bölgeden farkı nedir? Amerika'nın bakışında bir değişiklik oldu mu bu güvenli bölge?
Evet. Yani ABD açısından baktığımızda ABD sadece şunu söylemek istiyor. Ben 30 kilometrelik bir alanda bir güvenli bölge oluşturursam PKK-PYD bu 30 kilometreyi geçemez, sana da tehdit oluşturmaz diyor. Türkiye de diyor ki 30 kilometre benim için önemli değil. Benim amacım PKK-PYD'yi tamamıyla yok etmek. Yani 30 kilometreden sonra PKK-PYD yaşayacaksa evet. o zaman bunun bir anlamı yok. Bu ikimiz arasında bir işbirliği anlamına gelmez. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi ikna etmesi anlamına gelir ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu konuşmada bunu dile getirdi aslında. Evet. Dedi ki ben ama ABD ile ama tek başına amacım PKK'yı yurt dışında da tamamıyla yok etmek. Ona eğer zaman kazandırmak amacınız varsa, onu tekrardan yaşatmak gibi bir planınız varsa biz bu plana asla izin vermeyeceğiz. Bir de tabii burada şunu da ifade etmek lazım. Bu 30 kilometre işte Türkiye sınırından bir hat çekip de 30 kilometreden sonra güvenli bölgenin sınırı bitmiş diye bir şey olamaz. Bu bazı yerlerde 20 kilometre olur. Bazı yerlerde 45 kilometre olabilir. Bazı yerlerde 15 kilometre olabilir. Burada Türkiye'nin şeyi planı PKK örgütü, PYD terör örgütü neredeyse onun tamamıyla yok edilebileceği, onun hakim olduğu tüm alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olmasını içeriyor. Burada sanki kamuoyunda ve televizyondaki çıkan işte uzmanların 30 kilometre gibi bir kesin bir hat çizmeleri yanlış bir değerlendirme. Evet. Yani dediğim gibi bazen bu 45'e de çıkabilir. Bazı yerlerde 15'e de tabii. düşebilir baktığımız zaman. Bu genel ortalamayı kastediyor burada. Genel alımda 20 millik bir genel ortalama kastediliyor. Tabii burada şöyle de bir şey var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye'nin PKK-PYD ile kendi sınırında mücadelesi Birleşmiş Milletler'in ilgili maddelerine göre, yine NATO'nun ilgili maddelerine göre meşru bir zemin. Evet. Yani uluslararası hukuka uygun ve bu uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan bir operasyon. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri işte biz Kürtleri koruyacağız. Türkler Kürtlere şey yapmasına izin vermeyeceğiz derken aslında propaganda yapıyor. Olayı saptırıyor. Evet. Burada Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Kaldı ki orada sırf PKK-PYD yüzünden Türkiye'ye göç etmiş şu anda 200 bin civarında Kürt evet. vatandaşımız var. Bunlar Fırat'ın doğusunda PKK'nın zulmünden kaçmış olan Kürtler. Kendi vatanlarını, kendi yurtlarını terk etmek zorunda kalan Kürtler. Kaldı ki orada Suriye Ulusal Kürt Konseyi diye bir NKS dediğimiz yerli Suriyeli Kürtlerin kurduğu bir koalisyon var. Bu koalisyonun merkezi şu anda Kuzey Irak, Erbil'de. Bunlar da PKK-PYD'ye karşı duruyorlar ve geçen hafta bunlar bir açıklama yaptı. Özellikle Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasından sonra PKK-PYD Kürtleri temsil etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerini açıklama yaparken ve Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bir değerlendirme yaparken tekrardan düşünmeye davet ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Yerli Suriyeli Kürtler, evet. Oradaki aşiretler. Şimdi burada baktığımız zaman Türkiye'nin bakış açısı Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde orada asla başka bir devletin kurulmasına izin vermeyecek. Ve bu Suni devletleri başka aktörler kendi çıkarına kullanabilecek bir ortam oluşmasına izin vermeyecek şekilde Suriye'deki gerçek Suriyelilerin hüküm sürmesini, gerçek Suriyelilerin kendi vatanlarına, kendi topraklarına sahip çıkmasını sağlayacak bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Bu anlamda hani Rusya'yla da, Rusya'nın da bu konuda bazı fikirleri var. Mesela son işte Putin'le Erdoğan görüşmesinde İdlib konusuyla işte Suriye'nin kuzeyiyle ilgili evet. konular da gündeme geldi.
Orada da sıcak
geldi.
Gelişmeler başladı.
Tabii işte mesela İdlib'le ilgili biliyorsun İdlib'de 10 bin civarında yabancı savaşçı olduğu söyleniyor evet. ki bu savaşçılar işte El Nusra başta olmak üzere Heyet-i Tahrir-i Şam örgütü. Evet. Bu gruplar Rusya'nın kontrol noktalarının olduğu bölgelerde sıkıntı oluşturuyor ve Rusya bunların bertaraf edilmesini, silahlandırılmasını, silahsızlandırılmasını aynı zamanda da İdlib'den çıkarılmasını istiyor. Şimdi tamam bu 10 bin civarında, kimilerine göre 5 bin civarında, 3 bin, 4 bin. Doğru da bu grupları, yabancı grupları, Suriyeli olmayan grupları kabul edecek bir ülke yok. Yani bunlar Türkiye'ye, tabii Türkiye'ye getiremeyiz bunları. Çin'den gelmiş mesela Uygurlar. Çin evet. kabul etmiyor. Orta Asya'dan gelmiş. Orta Asya ülkeleri kabul etmiyor. Avrupa'dan gelmiş. Avrupa ülkeleri kabul etmiyor. Peki bunları ne yapacağız? Tamamını öldürecek miyiz orada? Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey olursa savaşı yeniden sıcak savaşa girmiş olacaksınız. Türkiye zamana yayarak ve bunları o sınırlardaki konuşlandırdıkları bölgelerden içe doğru uzaklaştırarak pasifize edip bir şekilde onları barış ortamı içerisinde yaşamalarına izin vermek istiyor. Bu evet. anlamda son görüşmede Putin-Erdoğan görüşmesinde de bunun müzakere edildiğini ve Türkiye ile Türkiye'ye zaman vererek işte Türkiye'nin bu durumu bir şekilde sulhle çözmesine yönelik bir anlaşma evet. olduğunu söyleyebiliriz ama Fırat'ın doğusu konusunda da Rusya'nın bazı endişeleri olduğunu söylemek mümkün. Nedir mesela Rusya Astana mutabakatını öne sürerek Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Fırat'ın doğusunu Esed yönetimine devredilmesini evet. istiyor. Ancak burada anlaşılmayan bir konu var. Türkiye Esed yönetimini meşru bir yönetim olarak tanımıyor.
Evet.
Zaten Suriye'de şu anda krizin ana baş aktörü Esed.
Evet.
Esed dolayısıyla bu vahşet yaşandı, bu zulümler yaşandı. Binlerce insan kendi vatanını, kendi yurdunu evet. terk etmek zorunda kaldı. Eğer Esed demokratikleşmeyi başarabilseydi, demokratik bir anayasa kurmayı kabul etseydi böyle bir şey yaşanmayacak. İnsanlara karşı silah kullanmasaydı, işte sivil halka karşı silah kullanmasaydı bu durum yaşanmayacaktı. Yani bölgenin, Fırat'ın doğusunun Esed yönetimine devredilmesi sorunu çözmüyor. Hatırlarsanız baba evet. Esed döneminde PKK-PYD Suriye merkezli olarak çalışıyordu. Orada bir sürü kampları vardı. Abdullah evet. Öcalan orada yaşıyordu PKK lideri. Şimdi bu anlamda Türkiye'nin bakışı benim Esed'i meşru olarak orada tanımadığım için Fırat'ın doğusunda bir Esed yönetimine devredilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki Esed yönetimi de benim PKK-PYD ile ilgili hassasiyetimi yerine getiremez. Çünkü bunlar zaten birlikte çalışıyorlar.
Hocam tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Amerika ile PYD-YPG arasında herhangi bir anlaşmazlık olsa evet. ve bu noktada Rusya'dan da alt kanatta, alt kademelerden bazı açıklamalar geliyor. İşte eğer PYD-YPG Amerika ile anlaşırsa Amerika bir gün onları yüzüstü bırakacak ve bir yanlış yapacaklarından bahsediliyor. Yani evet. alttan alta PYD'ye rejimle anlaşılması yönünde de sanki bir şey veriliyor gibi geldi. Şimdi bunlar anlaşırsa bu nasıl etkiler Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkisini? Diyelim ki PYD, YPG evet. Esad rejimiyle anlaşsa ve Rusya da buna destek verse.
Evet.
Böyle bir durumda o güvenli bölge ve o dış politikadaki dengeler nasıl değişir?
Şimdi böyle bir şey söz konusu olamaz. Onun sebebini söyleyeyim. Türkiye-Rusya ilişkileri o kadar ileri düzeye ulaştı ki bu ilişkiler sadece siyasi askeri anlamda değil. Ekonomik anlamda da gerçekten çok ileri boyuta ulaştı. Türk akımı, işte Akkuyu nükleer santrali evet. başta olmak üzere S-400'ler. Yani bu ilişkiyi Rusya'nın PKK-PYD üzerinden, PKK-PYD'yi sırf korumak adına çöpe atması mümkün gözükmüyor. Kaldı ki Sipahan Hamon'un geçen hafta Moskova ziyareti var. Bu Suriyeli bir PKK-PYD yöneticisi. Onunla Moskova arasında yapılan müzakerelerde Rusya'nın bir takım teklifleri vardı. Neydi bu teklifler? Şöyle, Rusya orada tamam siz diyor bölgeyi Esed'e devrederseniz, dışarıdan gelen, Kandil'den gelen, Irak'tan gelen, Türkiye'den gelen, işte Avrupa'dan, Almanya'dan gelen tüm PKK-PYD'li teröristler silahlarını teslim edecekler ve Suriye'yi terk edecekler. Evet. Şimdi PKK-PYD bu teklifleri kabul etmedi. Etmesi de mümkün değil. Tabii. Çünkü PKK-PYD baktığımız zaman Suriye'de zaten Kandil üzerinden yönetilen bir örgüt. Evet. Yani onu tamamıyla bırakıp Suriye'yi terk edip de tekrardan Kandil'e çıkmak gibi bir düşünceler olmayacaktır. O nedenle Rusya'nın zaten teklifi bu anlamda PKK-PYD açısından kabul edilebilir gözükmüyor. Evet. Bir de tabii Rusya'nın bu teklifi sunarken tabii ki Rusya da bunu biliyordu PKK-PYD tarafından kabul edilmeyeceğini. Yani Rusya bakışıyla baktığımızda bir tarafa PKK-PYD'yi koyarsanız, diğer tarafa da Türkiye'yi koyarsanız bu hiç düşünmeye bile gerek yok Rusya açısından. Evet. Doğrudan Türkiye'yi tercih edecektir. Çünkü Astana süreciyle birlikte bu iki ülke, İran'ı da bunun içerisine katarsak üç ülke Suriye'de siyasi barış sürecini sağlayabilmek amacıyla çok büyük bir mesafe kaydettiler. Bu mesafeyi, bu istikameti bozabilecek bir davranış içerisine girmesi Rusya'nın beklenmiyor. Bir de Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Hatırlarsak Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoları dolayısıyla Rusya Türkiye'yi bir enerji koridoru olarak görüyor. Türk akımı üzerinden kendi doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmak istiyor. Ticari anlamda mal alış, giriş, satış bunları Türkiye üzerinden yapmak istiyor. O anlamda sırf Fırat'ın doğusu için Türkiye'yi bir kenara atıp PKK-PYD'yi desteklemeyecek. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD ile olan işbirliğinden dolayı Türk kamuoyunda ne kadar büyük tepki çektiğini, Türk kamuoyunda ABD düşmanlığının ne kadar ileri bir seviyeye gittiğini gördüğü için Rusya asla böyle bir yanlışın içerisine girmeyi düşünmüyor. Tabii biz bunu niye söylüyoruz? Biz Rus meslektaşlarımızla da bunu müzakere ediyoruz. Bunu görüşüyoruz. Ne olacak? İşte nasıl bir çözüm olabilir? Onların da sık sık dile getirdiği konu Rusya açısından PKK-PYD ile Türkiye asla masa başında eşit olamaz. Birisi birine tercih edilemez. O anlamda Türkiye her zaman için birinci öncelikte Rusya Türkiye ile çalışmaya ve Türkiye'nin özellikle terörle ilgili hassasiyetlerini dikkate alarak Türkiye'ye destek olmaya devam edecektir. Ama Rusya'nın hassasiyeti Fırat'ın doğusundan çok İdlib konusunda. Yani İdlib'deki o terör grupların nasıl pasifize edileceği, o terör grupların bundan sonraki süreçte ne olacağı, Türkiye tarafından nasıl bir çözüm sağlanacağıyla ilgili daha çok ilgilendiğini söyleyebiliriz. Hatırlarsanız Afrin konusunda Zeytin Dalı operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere herkes buna karşı çıkmışlardı. Ama Rusya hem Fırat Kalkanı'nda hem de Zeytin Dalı'nda Türkiye ile bir uzlaşı içerisinde operasyonu destekledi. Türkiye'nin bu tür operasyonunu kendi meşru müdafaa hakkı olduğunu dile getirdi. Bu anlamda hani Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği seviyenin PKK-PYD üzerinden bozulmayacağını söylememiz lazım.
Hocam bir de diğer bir konu bu Amerika ile Türkiye'nin son dönemdeki ilişkilerinin işte sabote edilmesine yönelik bazı çalışmalar olduğu, işte bu dün Afrin'deki patlamalar, ondan önce Membiş'teki patlamalar, yani bunların sebebi ne olabilir? Yani bunlar bir yere mesaj niteliği taşıyor aslında, çünkü tam zamanlamaları itibariyle bunları nasıl okumalıyız?
Aslında şöyle bakmak lazım, yani her iki patlamada da bundan en çok menfaati kim sağlıyor ona bakmak lazım. O Membiş'teki saldırıda işte Amerikan askerlerinin ölmesi, yaralanması, işte Afrin saldırısında normal halkın işte büyük zarar görmesi. Burada kim büyük fayda sağlıyor? Burada PKK-PYD'nin önemli oranda fayda sağladığını görüyoruz. Niye? Burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj veriyor. İşte patlamadan sonra hemen DAEŞ'in saldırıyı üstlendiğini gördük biz. Evet. Niye DAEŞ üstlendi? Burada şöyle bir şey var. PKK-PYD diyor ki Amerika'ya, bakın eğer biz olmazsak buralarda, biz sizi korumazsak Amerika Birleşik Devletleri askerlerini, o zaman her yerde Amerika Birleşik Devletleri ordusu, askerleri güvende olmayacaktır. DAEŞ alan bulacak ve her yerde bu tür bombalı saldırılarla sizi rahatsız edecektir. O nedenle bizden vazgeçmeyin, bizimle çalışmaya devam edin manasına gelecek bir mesaj veriyor diyebiliriz. Bu mesajı öyle yorumlamak lazım.
Tehlikeli bir mesaj aslında. Amerika çünkü o bölgeye hakim. İstihbaratı da var. Nihayetinde bunları kimlerin yaptığını bilebilecek bir devlet.
Şimdi Suriye öyle bir durum ki tüm terör örgütleri birbirleriyle işbirliği yapabiliyorlar. Birbirlerine karşı olsalar da bakın birbirlerine karşı bir sürü açıklama yapıyorlar ama terör örgütleri birbirinin çıkarına uygun olan şeylerde tabiri caizse paslaşıyorlar.
Kendi yani, varlıklarını
tabii kendi varlıklarını destekleyebilmek amacıyla tamam onu PKK-PYD bombalama düzeni, işte olayı, kişisi bunları ayarlamış olabilir ama üstlenen DAEŞ, DAEŞ üstlenerek böylece ikisi de bundan DAEŞ ne mesajı veriyor? Bakın ben bitmedim. Evet. Membiş'te de kendi varlığımı devam ettiriyorum. İşte Afrin'de de bombalama yapabilirim. Suriye'nin her yerinde hala gücüm var diyerek kendi militanlarına psikolojik anlamda bir mesaj veriyor. Evet. Diğer taraftan PKK-PYD de Amerika Birleşik Devletleri bakın ben korumadığım sürece, ben olmadığım sürece siz Suriye'de güvenli olmayacaksınız. O nedenle sakın beni satmayın, benden vazgeçmeyin manasında bir mesaj olduğunu söylemek mümkün burada.
Nihayetinde hocam Amerika'nın çekilmesi mümkün müdür sizce?
Yani şöyle ben bakmak lazım. Binlerce tır silah yardımı yapan evet, PKK'ya.
Bir yatırım yapıldı
burada. 50-60 bin kişi silahlandırıldı. Tamam bu 50-60 bin kişinin hepsi silahlanmış olsa da tamamını savaşacak güçte olduğunu söyleyemeyiz. Tabii. Daha çok Kandil merkezli olan 5 bin kişilik grup. Yani 10 bin kişilik bir savaşabilecek bir potansiyeli var evet. PKK-PYD'nin. Şimdi bu kadar çok siz bunların maaşını ödediniz. Aylık maaşını. Orada 26-27 tane üs açtınız. Tabii. O anlamda büyük bir yatırım yaptınız. Bütünüyle çekilmesi mümkün değil. Yani oradan Suriye'den vazgeçmesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Şöyle bunu da şu şekilde açıklayalım. Birincisi Irak'ın güvenliği açısından Irak'ta DAEŞ'in işte yeniden güç kazanmaması adına mutlaka ABD Irak sınırında bir varlığını korumak durumunda. Evet. Bu birincisi. İkincisi İsrail'in güvenliği açısından bölgede kalmak zorunda ki İsrail özellikle Suriye içerisinde Hizbullah başta olmak üzere işte getirilen milis güçlerin işte Pakistan'dan Afganistan'dan paralı olarak getirilen milis güçlerin bölgedeki etkinliğinden çekindiği için eğer Amerika Birleşik Devletleri çekilirse Hizbullah'ın Suriye'de daha fazla güçleneceğini bu anlamda da bu gücün ileriki dönemde İsrail'i özellikle İsrail'i o sınırı İsrail sınırını Golan Tepeleri evet, başta doğru. olmak üzere bölgede tehdit edeceğini düşündüğü için Amerika Birleşik Devletleri'nin tümüyle çekilmemesi için ABD'ye baskı yapıyor diyebiliriz. Aynı zamanda Ürdün'ün tabii ki evet, güvenlik tabii. sorunları var. Yani burada İran faktörü, Hizbullah faktörü, Suriye'deki Hizbullah faktörü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i endişelendirdiği için bütünüyle bir çekilme diye bir şey burada mümkün değil. Ama aynı zamanda ABD şuna da dikkat etmek zorunda. Türkiye'nin milli güvenliğine dair bu tehditleri yok edip o hassasiyetlerini yerine getirmesi lazım ki Mart ayı itibariyle, Mart'ın sonu itibariyle İran'a yönelik yaptırımlar tümüyle başlayacak. Türkiye'siz İran'a yönelik yaptırımların bütünüyle başarılı olması mümkün değil. Doğru. O anlamda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Eğer Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki ilgili hassasiyetlerini karşılamazsa Doğru. Türkiye'de İran'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde yardım etmeyecek. Türkiye bu alınan yaptırım Tabii. kararlarına uymayacak. Aynı zamanda biliyorsunuz Ukrayna-Rusya krizi dolayısıyla NATO gemilerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerinin Karadeniz'e girmesi konusunda inisiyatif Türkiye'de Montreux anlaşması Tabii. dolayısıyla. Eğer burada Suriye'de Türkiye'yi memnun etmezse Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili değil sadece Karadeniz'e giriş çıkışta da büyük sorunlar yaşayacak ve Karadeniz'deki etkinliği kısıtlanmış olacak. Evet. Türkiye'nin şu anda bulunduğu coğrafi konum Türkiye'ye çok önemli avantajlar evet. veriyor. Ve Türkiye de bu coğrafi avantajını kullanarak kendiyle ilgili hassasiyetleri, kendiyle ilgili planları, stratejileri yerine getirebilmek amacıyla hem Amerika Birleşik Devletleri'ni, hem Rusya'yı hem İran'ı bir şekilde buna zorluyor diyebiliriz. Ama isteyerek bunu yapıyorlar. Ama kendi çıkarlarına uygun olduğu için Türkiye'ye destek vermek durumunda kalıyorlar.
Bir de hocam bu gelişmelerin bu Doğu Akdeniz'deki bu enerji problemleriyle aynı anda aslında paralel bir şekilde de ivme kazandığını görüyoruz. Bunlarla da ilişkisi var değil mi hocam? Yani Suriye meselesinin Akdeniz'deki enerji yataklarıyla ilgili.
Tabii ki zaten aslında bakın Arap Baharı başladığı zaman her yerde Arap Baharı bitti. Tunus'ta bitti, Cezayir'de bitti, Mısır'da darbe yaparak bitti. Yani siz demokrasi getireceğiz diye yola çıktınız. Sonra Mısır'daki darbeyi en başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri destekledi. Yani o zaman şu amaç gerçekten Arap Baharı'yla demokrasi mi getirmekti yoksa Orta Doğu'yu şekillendirmek miydi? Bakın Suriye meselesi bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü Körfez'deki doğalgaz ve petrol yataklarının, enerji kaynaklarının batıya ulaşımında Suriye'nin bulunduğu şu andaki konum çok önemli. Yani hatırlarsınız o dönemde Katar doğalgazının Irak üzerinden Suriye ve Akdeniz üzerinden dünya piyasalarına ulaşması mümkündü. İşte Çin'in Yeni İpek Yolu projesinde Suriye çok önemli bir duraktı. Evet. Hem kara üzerinden işte Pakistan, Hindistan başta olmak üzere oradan Suriye ve Akdeniz'e ulaşıp İpek yolunun Avrupa'ya ulaştırılması düşünülüyordu ki bu anlamda Suriye kriziyle birlikte Çin'in Yeni İpek Yolu projesi hem kara hem deniz yoluyla bir şekilde sakat edilmiş oldu. Yani uygulanamaz hale geldi. Bir de tabii bölgede İsrail Suriye krizi üzerinden bölge ülkelerini kendi güvenliklerini bir şekilde kendilerini sağlayamayacak duruma getirdi ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihtiyacı arttırdı. Bakın Suudi Arabistan kendi güvenliğini sağlayabilmek için ABD'ye muhtaç. Birleşik Arap Emirlikleri muhtaç. Mısır hem ekonomik anlamda muhtaç hem askeri anlamda muhtaç. Şimdi evet. Bölge ülkelerini kendine muhtaç ederek İsrail'in güvenliğini hem askeri anlamda hem de ekonomik anlamda garanti altına almaya çalışıyor. Yani geçen haberlerde gördük. Yani eskiden Mısır doğalgaz satarken şimdi İsrail'den doğalgaz almak üzere olan bir ülke konumuna geldi. Yani Doğu Akdeniz'de tabii ki çok zengin doğalgaz kaynakları var. Ama bu doğalgaz, zengin doğalgaz kaynakları üzerinden İsrail'in bir strateji, başat bir strateji uygulayarak burada hem Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalıştığını hem de Orta Doğu ülkelerini kendi meşruiyetini kabul etmeye zorladığını görüyoruz ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi birinci öncelik İsrail'in güvenliği, ikinci öncelik ise o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kendince o kapitalist ekonomik düzenin kurallarını belirleyen Amerika merkezli sistemi devam ettirebilmek. Yani bu sisteme Çin'in dahlini engellemek, bu sisteme Rusya'nın dahlini engellemek, Asya Pasifik'teki ülkelerin gelişmiş Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin hala o Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihtiyacı ve muhtaçlığı perçinleyebilmek amacıyla Suriye merkezli bir politikayla bir şekilde yeniden organize etmek, yeniden dizayn etmek amaçlı bir küresel politika güttüğünü söyleyebiliriz. Bu politika gelişi güzel bir politika değil. Gerçekten planlı bir politika. Evet. Tamam Trump böyle çok dengesiz tweetler atabiliyor. Farklı kararlar alabiliyor ama Trump'ın altında Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık politikalarını belirleyen askeri, siyasi anlamda, stratejik anlamda bir heyetin olduğunu söylemek mümkün.
Sanki baktığımız zaman hocam hani hiçbir şekilde kaybetmediğini görüyoruz Amerika'nın ve İsrail'in. Nihayetinde İsrail-Filistin meselesine de baktığımızda bu olaylarla birlikte İsrail'in elinin çok rahatladığını görüyoruz. Eskiden sadece Türkiye'ye belki muhtaçlığı vardı ama şimdi bakıyorsunuz Mısır ve Yunanistan'la ortak işbirliklerine girebiliyor bu meseleden dolayı.
Şimdi yani. Küresel dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri NATO ve Birleşmiş Milletler üzerinde uluslararası anlaşmaları kullanarak bir hakimiyet sağladı. Her ülkeyi bakın siz Birleşmiş Milletler'e uymuyorsunuz, siz işte NATO müttefiklerine, kurallara uymuyorsunuz diye bir hakimiyet sağladı. Ama gelinen süreçte uluslararası hukuk ve uluslararası örgütlerin kendi aleyhine işlediğini gördüğü için artık uluslararası hukuku bir kenara bırakıp tamamıyla zorla, zorbalıkla yürüttüğü bir politik strateji üzerinden gittiğini görüyoruz ki Orta Doğu ülkelerin daha düne kadar İsrail'le birçok defa savaşmış Mısır'ın, evet, İsrail'e muhtaç duruma getirilmesi, Körfez ülkelerin, Suudi Arabistan'ın, işte Kuveyt'in, Bahreyn'in, Suudi Arabistan'da ya da Suriye'de elçilik açmaya varacak kadar duruma getirilmesi, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseti, politikayı, küresel dengeyi zorunlu hale getirebilecek bir stratejiyle ortaya çıktığını gösteriyor.
Evet hocam, zamanımız çok çabuk geçti. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Genel bir panoramayı çizmiş oldunuz. Burada Amerika'nın bölgedeki siyasetini ve Türkiye'nin buna karşı neler yapabilir, bunlarla ilgili konuştuk. Eminim dinleyicilerimiz de çok istifade ettiler. İnşallah başka bir zaman yine konuğumuz olmanızı canı gönülden isteriz. Bugün konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz hocamız, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizden. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Tarihten Yansıyanlar programında bir araya gelmek için değerli dinleyicilerimizi Salı günü tekrar radyo başına bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere.
Tarihten Yansıyanlar.